Selam Tarih Vesaire Podcast takipçileri. Sesim biraz yorgun geliyor olabilir. Artık günde 24 saat bana yetmiyor. Daha önceki yayınlarımı dinleyenler bilirler, bir kahve dükkanı açılışı sürecindeyim. Bu hafta ben açılışı düşünüyordum ama iş verdiğim ustalar maalesef söz verdikleri tarihlere işlerini yetiştiremediler. Türkiye'de bu sektörde, yani inşaat ve tadilat sektöründe bu işler böyle ilerliyormuş. Ustalarda iş ahlakı denilen bir şey gram yok. Yani gram iş ahlakı yok ustalarda. Bana ustalar bir ayda bitiririz diyorsa, sen onu 2 ay yap diyen çevremde insanlar vardı. Ben onlara inanmıyordum. Maalesef gerçekmiş. Bugün, yani 31 Mart Pazar günü, Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir seçim olacak. Çünkü daha önce birçok seçim için çok çok önemli denilmiş olabilir. Ama bana göre bu seçim çok önemli. Çünkü mevcut iktidar istediği sonuçlar alabilirse Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılı ona göre şekillenecek. Veya diğer partiler istediği oy oranlarını alabilirse Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılı ona göre belirlenecek. Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz adına hayırlısı neyse o olsun. Kimin kazandığının önemi yok. Devlet kazansın, millet kazansın, demokrasi ve cumhuriyet kazansın. Aynı zamanda bu bir yerel seçim olduğu için şehirlerimiz kazansın. Bugün sizlerle Türkiye'de solun dini olan tavrını konuşacağız. Din denilen kelimeyi soldan dinlemenin bize ne gibi artılarının olacağından size bahsedeceğim. Konu siyasi konu gibi durabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Bu siyaset üstü toplumu ilgilendiren sosyolojik bir konudur. Öncelikle sol düşünce nedir? Bunu size ben açıklamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de solculuk demek, dinsizlik demek direkt. Öğrencilerim bana soruyor, hocam siz necisiniz, solcu musunuz, sağcı mısınız diye. Televizyonlarda ve YouTube gibi platformlarda insanları artık öyle kutuplaştırıyorlar ki gençler solculuğun ne demek olduğunu bilmeden, solcu, sağcılığın ne demek olduğunu bilmeden sağcı oluyorlar. Peki nedir hocam bu solculuk? Sol düşünce, var olan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin eşit dağılımı destekleyen politik hareketlere karşılık gelen bir terimdir. Emek sermaye çelişkisinde emekten taraftır, sermayeden taraf değildir. İnsan merkezlidir. Din, ırk, milliyet, cinsiyet gibi kavramlar yerine odağına sadece insanı alır. Siyasi ideoloji olarak da solculuk birçok ülkede o ülkenin kendi kültürel dokusundan neşet eder ve farklı formlarda gelişir. Söz gelimi Batı'da, yani Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi ile Afrika Ulusal Birliği Vatanseverler Cephesi'nin solculuğu iki farklı ucu temsil eder. Yani farklı görüşlerdedir aslında. O yüzden solculuk ülkelerin kendi kültürel dokusundan neşet eder. Yani sadece siyasi ideoloji olarak bundan bahsediyorum. Kavramsallaşma olarak adını solculuk Fransız Devrimi sonrası mecliste kurulan oturma düzeninden almıştır. Genel anlamda dediğim gibi sosyal ve ekonomik hiyerarşiyi ortadan kaldırmayı, zenginliğin eşit dağılımını ve emeği savunur. Aynı şekilde, konu biraz uzayacak ama sol düşünceden bahsetmişken hemen sağ düşüncenin de ne demek olduğunu ben açıklayayım. Sağcılık da ismini Fransız Devriminden sonra oluşan bu meclis düzeninden almıştır. Sağcılık genel olarak sosyal ve ekonomik hiyerarşiyi hayatın olağan akışı olarak kabul eder. Eşitsizliği milletsel, ırksal, inançsal ve kültürel farklılıklar nedeniyle kaçınılmaz kabul eder. Uyumluluk gösterir. Eşitsizliğe itiraz etmez. Piyasa ekonomisinde rekabeti destekler. Bu rekabetin getirdiği yoksulluğa, emek sömürüsüne ve adaletsizliğe baş kaldırmayı salık vermez. Sağcılık için önemli olan düzendir. Yapılması gereken düzeni itiraz etmeden muhafaza etmektir. Artık yavaştan ben konumuza girmek istiyorum. Türkiye'de sol hayatın tüm alanlarında var olmaya çalışırken maalesef din ile mesafeli, soluk ve yabancılaştırıcı bir ilişki kuruyor. Din sol tarafın, yani sol düşüncenin maalesef dışişleri mertebesinde. Oysa sağ ideoloji, yani sağ düşünce, dini yuvası gibi benimsiyor. Din ile olan muhabbetini koyulaştırmaktan asla vazgeçmiyor. Görüyoruz zaten tarikat liderlerinin cenazelerini veya her seçim öncesi gelen fetvaları. Solun dinden olan bu uzak tavrı sağcıların bu sahada rahatça top çevirmesine olanak verdiğini düşünüyorum. Örneğin bir bakan çıkıp sizin tarikat dediğiniz yapılar bizim için STK'dır, destek vermeye devam edeceğiz diyebiliyor. Çok rahat top çeviriyorlar bu alanda. Toplumda sol denilince akıllara dinsizlik geliyor, dini hassasiyetlere önem vermemek geliyor, dini konulardan uzak durmak geliyor. Gençler dini bir ortama girdiğinde utanmadan, sıkılmadan, korkmadan ben ibadetimi yapıyorum ama sol düşünceyi savunuyorum diyebilmeli. Yine gençler sol düşüncenin hakim olduğu bir ortama girdiğinde utanmadan, sıkılmadan ve korkmadan sağcıyım diyebilmeli. Maalesef ben bunu toplumu bu şekilde kutuplaştırıldığını ve artık gençlerin bazı ortamlarda kendi düşüncelerini ifade edemediğini düşünüyorum. Sol, sorgulayan, araştıran, düşünen ve düşünmeye zorlayan, dünyayı değiştirme arzusu içinde olan, emeğe önem veren düşüncedir. Zaten Kur'an-ı Kerim de bize araştırmamızı, düşünmemizi, sorgulamamızı söylemiyor mu? Sol doğası gereği huzursuz edici rolünü oynasa, huzursuz edici olsa, din konusunda insanları düşünmeye ve sorgulamaya zorlasaydı, din mekanizması sağcıların tek elinde olmaz ve bu kadar zedelenmezdi. Ben din konusunun son yıllarda çok zedelendiğini düşünüyorum. Zaten liselerde olan ateistlik ve deistlik bir sürü ülkenin gündemindeydi. Apar topar gündemi değiştirdiler. Bunu gündemin dışına attılar. Sol dini konularda tavla oynar gibi şansa zar sallamayı bırakıp tıpkı bir satranç oyuncusu gibi adımlarını belirlemesi gerektiğini ve dini konulara dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Gıdasını sağdan alan ve muhafazakarlardan alan dinin içindeki bazı cevherleri ortaya çıkarmalıdır. Özellikle yeni nesil içinde kaybolma tehlikesi yaşayan İslamiyet'e olumlu anlamda yardımcı olmalıdır. Sol din konusunda görece zayıf olsa da bu açığı hızla kapatabilir. Ama öyle seçim dönemi cumaya gitmeyle, Kur'an okumayla değil, samimi ve planlı düşünce projeleriyle bunu yapmalıdır. Sol, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi insanları sorgulamaya yönlendirmelidir, fikir üretmeye itmelidir ve en önemlisi insanları huzursuz etmelidir. Çünkü huzursuzluk düşünmeye zorlar. Toplum olarak müthiş bir kutuplaşmanın içindeyiz. Bizi yakacak olan bu ateşe hepimiz odun topluyoruz. Hepimiz bu kutuplaşmanın içine kendimizi atıyoruz. Kutuplaşmayı büyütüyoruz. Artık buna bir son vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ünlü şair Dirnert, "Kalp onardığım evin adıdır," der. Umarım bu içerik hepimizin kalbini onarır. Ben burada yayını bitiriyorum. Beni Spotify, Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Daha kutupsuz yarınlarda ve yepyeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.